Ayrım 15.
Az sonra dışarı çıkıp tutsakların cephe gerisine yollanması için emir verdi. Yemekte Andriyanov biraz heyecanlı bir sesle "Görüyorum birlikte pek iyi çalışamayacağız seninle," dedi Gregor'a. "Ben de öyle düşünüyordum," dedi Gregor umursamazcasına. Sulin'in gülümsemesine hiç aldırmadan elini uzatıp tabağından bir parça koyun haşlaması aldı. Katı kıkırdağı katır kutur çiğnemeye koyuldu. Öyle kurtça bir iştah ile yiyordu ki bir yere acırmış gibi kaşlarını çattı Sulin. Hatta bir saniye için gözlerini kapattı. İki gün sonra geri çekilen Kızıl Kuvvetlerin peşine düşme görevi General Salnikov'un birliğine verilerek Gregor acele genel karargaha çağrıldı. Kurmay başkanı temiz yüzlü, yaşlıca bir generaldi. İsyancı kuvvetlerinin dağıtılıp yeniden toparlanması için Don ordusu kumandanı tarafından çıkarılan emri Gregor'a okuduktan sonra hemen konuya girdi. Kızıllara karşı partizan savaşında tümeninize büyük bir başarıyla kumanda ettiniz. Ama şimdi size bir tümen değil, bir alay bile veremeyiz. Askerlik öğreniminiz yok. Bugünkü şartlarda cephe böyle genişken, yeni çağdaş savaşma usulleriyle savaşma zorunluluğu varken, büyük bir askeri birliğe kumanda edemezsiniz siz, öyle değil mi? Evet, dedi Gregor. Zaten tümenin kumandasını bırakmak istiyordum. Kabiliyetinizi fazla değerlendirmediğinizi görüyorum. İyi bir şey bu. Bugünlerde genç subaylar arasında böyle davrananlara kolay rastlanmıyor. Evet, cephe kumandanının emriyle 19. alayın 4. bölüğüne kumandan atandınız. Alay şu anda buradan 15 kilometre ötede, Vyaznikov köyü yakınlarında yürüyüş halindedir. Bugün ya da en geç yarın alayda olmalısınız. Söylemek istediğiniz bir şey mi var? Levazım bölümüne atanmamı istiyordum. O imkansız. Size cephede ihtiyacımız olacak. İki savaşta tam 14 kere yaralandım. Mermi şoku geçirdim. O bir şey ifade etmez. Gençsiniz, sağlam görünüyorsunuz. Daha savaşabilirsiniz. Yaralarınıza gelince yaralanmamış kaç subay var? Gidebilirsiniz. İyi şanslar. Belki de isyancı ordusunun dağıtılmasının yukarı don kazakları arasında ister istemez doğuracağı hoşnutsuzluğu karşılamak amacıyla üst Medvetitskaya'nın ele geçirilmesinden hemen sonra ayaklanmada yararlılık gösteren kazaklar az subay oldular. Çavuşlara az teğmen rütbesi verildi. Ayaklanmaya katılan subaylar da mükafat gördüler. Rütbeleri yükseltildi. Bu arada Gregor'u da ihmal etmediler. Yüzbaşı yaptılar onu. Bir ordu emrinde Kızıllara karşı savaştaki olağanüstü hizmetinden söz edildi. Kumandanlığın kendisine karşı duyduğu minnettarlık dile getirildi. İsyancı alaylarının dağıtılması işi birkaç gün içerisinde bitirildi. Okuma yazma bilmeyen tümen ve alay kumandanlarının yerini generaller, albaylar aldı. Bölüklerin başına tecrübeli subaylar atandı. Batarya ve karargah kumandanları hepten değiştirildi. Bu arada kazakları da Donets nehri boyunca yer alan savaşlarda tam mevcutlarının çok altına düşen çeşitli don alaylarına dağıttılar. Akşam üzeri Gregor tümenindeki kazakları bir araya toplayarak isyancı ordusunun dağıtıldığını bildirdi. Adamlarıyla vedalaştı. Hakkınızı helal edin kazak kardeşlerim. Beraber hizmet ettik, öyle gerekti. Bugünden itibaren her birimiz kendi derdine kendi çare bulmaya bakacak. Her şeyden önce kafalarınıza sahip çıkın. Bırakmayın kızıllar kafalarınızda delik açsınlar. Bizim kafalarımız pek iyi işlemeyebilir ama durup dururken de kurşunlara hedef olmaları için bir sebep göremiyorum. Daha işimiz var bizim bu kafalarla. Düşüneceğiz. Bundan sonra ne yapacağımızı düşüneceğiz. Kazaklar meyus bir sessizlik içinde dinliyorlardı. Sözünü bitirince hep birden konuşmaya başladılar. Heyecanlıydılar. Demek eski günler geri geliyor ha? Şimdi nereye gideceğiz? Gördün mü? Halkı yine bildikleri gibi kullanıyorlar domuzlar. Terhis olmak istemiyoruz. Nedir bu başlattıkları yeni düzen? Eh çocuklar birleştik işte. Şimdi kendi kendimizin ensesinde boza pişireceğiz. Beyler, paşalar yine bizi soyup soğana çevirecekler. Şimdi gözünüzü dört açın. Bakın bize neler yapacaklar. Gregor herkes sussun diye bekledi. Sonra konuştu. Böyle bağırıp çağırıp sesinizi kırmayın. Emirleri tartışıp subaylara karşı çıktığımız iyi günler geçti artık. Hadi kışlalarınıza. Ağzınızı da sıkı tutun. Yoksa yakında harp divanının karşısında bulursunuz kendinizi. Sonra da ateş mangası. Kazaklar takım düzeninde yanına gelip elini sıktılar. Alan ısmarladık Panteleyeviç, dediler. Sen de hakkını helal et bize. Yabancıların emrinde hizmet görmek kolay olmayacak. Bizi bırakmayacaktın sen. Tümenin kumandanlığından istifanı vermeyecektin. Seni özleyeceğiz Melekov. Yeni kumandanlar senden çok okumuş olsalar da bize ne yararı var onun? Kötü iş bu, kötü. Ama bir kazak bölüğün şakacı başısı araya girdi. Sen inanma bunların dediklerine Gregor Panteleyeviç, dedi. İster kendi adamlarınla birlikte hizmet gör, ister yabancıların emri altında. Hepsi bir, vicdanın uymadıktan sonra. O gece Gregor, Yermekov ve diğer kazaklarla oturdu, vodka içti. Ertesi sabah Prokhor Zikov'u yanına alıp 19. alayın peşinden gitti. Bölüğü devralıp adamlarıyla doğru dürüst tanışmasına vakit kalmadan onu alay kumandanının yanına çağırdılar. Sabahın körüydü daha. Gregor atların muayenesi yüzünden yarım saat gecikti. Alay kumandanı subaylarına göz açtırmayan sert bir adamdı. İyi bir zılgıt yemeği göze almıştı Gregor. Oysa kumandan onu dostlukla karşıladı. Nasıl buldun bölüğünü? Diye sordu. Sıkı adamlar ha? Cevap beklemeden gözleri Gregor'un ardında bir yere dikili devam etti. Evet dostum, sana çok üzücü bir haber vermek zorundayım. Evde büyük bir felaket. Dün gece Vyashanska'dan bir telgraf geldi. Sana bir ay izin veriyorum. Git ailenin işlerini hali yola koy. Hemen hareket edebilirsin. Telgrafı verin bana, diye mırıldandı Gregor. Sapsarı kesildi birden. Katlı kağıdı eline alıp açtı, okudu. Kağıdı avucunun içinde buruşturdu sonra. Ansızın eli terden sırılsıklam olmuştu. Bir gayret kendini toparladı. Hemen hiç kekelemeden konuştu. Bak bunu ummadıydım hiç. Gideyim en iyisi, Allah'a ısmarladık. Yol kağıdını almayı unutma. Tabii sağ olun, unutmam. Sert, güvenli adımlarla merdiven başına çıktı. Her zamanki gibi kılıcının kabzasını elinde sımsıkı kavramıştı. Fakat camlıktan inerken birden adımlarının sesini işitmez oldu. Keskin bir acı sanki gelmiş süngü ucu gibi saplanmıştı yüreğine. En alt basamakta sendeledi. Sol eliyle sarsak parmaklığa tutundu. Sağ eliyle de çabucak ceketinin düğmelerini çözdü. Bir dakika durdu orada, derin derin soluyarak. Ama o dakika içinde duyduğu acıdan sarhoş olmuş gibiydi. Elini zorla parmaklıktan çekip atının bağlı durduğu bahçe kapısına doğru yürürken adımları ağırdı. Gregor iki yana yalpa vura vura yürüdü. 16. Darya ile konuşmalarından sonraki birkaç gün Natalya derinden derine, uykuda kötü düş görüp de bir türlü uyanamayan adamın acısına benzer bir acı çekti. Prokhor Zikov'un karısını gidip görmek için makul bir bahane aradı. Gidecek, ondan geri çekilme sırasında Gregor'un Vyashanska'da nasıl yaşadığını, Prokhor'un orada Aksinya'yı görüp görmediğini öğrenmeye çalışacaktı. Kocasının yaptıklarından iyice emin olmak istiyordu. Darya'nın sözüne hem inanmış hem de inanmamıştı çünkü. Akşam geç vakit Zikovların avlusuna vardı. Elinde ufak bir dal parçası sallıyordu umursamamacasına. O günün işini bitiren Prokhor'un karısı kapının yanına çıkmıştı. "Merhaba asker karısı," diye Natalya seslendi ona. "Bizim buzağıyı gördün mü?" "Merhaba canım." "Hayır, görmedim." Namussuz bir de dolaşmayı seviyor ki evde oturduğu yok. Kim bilir nereye vardı şimdi de. Dur da dinlen bari biraz. Birazdan görünür, ayçiçeği almaz mıydın? Natalya yanaşıp kadının yanına oturdu. Basit kadın konuşmasına daldılar orada hemencecik. Senin askerden ne haber? Natalya sordu. Hiçbir haber yok. Sırra kadem bastı deccal herif. Seninkisi hiçbir haber yolladı mı o da? Hayır, Grishka mektup yazacağına söz verdiydi ama şimdiye kadar bir tek olsun göndermedi. Bizim birlikler üst Medvetitskaya'nın ötesine varmışlar diyorlar. Başka bir şey duymadım. Natalya konuşmayı Don'un öte tarafına çekilme konusuna getirdi. Askerlerin Vyshanska'da nasıl yaşadıklarını, köyden hiç kimsenin o sıralar orada kalıp kalmadığını sormaya başladı. Merakını pek belli etmemeye çalışsın istediği kadar Prokhor'un karısı kurnaz, Natalya'nın niçin geldiğini anlamıştı. Cevapları kapalı ve kısa oldu. Kocası Gregor'un bütün yaptıklarını anlatmıştı ona. Konuşmak için dili kaşınıyordu ya, korkuyordu bir şey söylemeye. Prokhor'un tehdidi daha aklındaydı. ''Bak, sözüme dikkat et. Sana söylediklerimi bir kimseye çıtlatırsan dilini keserim senin, inan olsun. Bu söylentinin birazcığı Gregor'un kulağına gitsin, öldürür beni, hiç dinlemez. Senden bıktıysam hayattan da bıkmadım ya, anladın mı? Onun için ağzını açayım deme sakın.'' Sonunda Natalya sabredemedi, açıkça sordu. Senin Prokhor Vyshanska'da Aksinya Astakova'yı hiç görmüş mü acaba? Niçin görsün? Orada işi başından aşmış. Sana doğruyu söylüyorum, Allah inandırsın. Mirovona hiçbir şey bilmiyorum ben, bana sorma. Benim akbaşlı şeytandan doğru dürüst bir şey öğrenmek ne mümkün? Bütün dediği şunu yap, bunu getir, onu götür, başka söz bilmez. Natalya Prokhor'un karısından ayrıldıktan sonra eskisinden de sinirli ve heyecanlıydı. Daha fazla karanlıkta kalmaya dayanamadı, gidip Aksinya'yı görecekti çaresiz. Son yıllarda kapı komşuydular, sık sık karşılaşmışlardı. Karşılaştıkları zaman ya sessizce selam verirlerdi birbirlerine ya da bir iki laf eder geçerlerdi. Selam sabahı kestikleri, nefret dolu gözlerle bakıştıkları günler geride kalmıştı. Karşılıklı duydukları düşmanlığın o eski acı tadı kalmamıştı artık. Natalya şimdi Aksinya'yı görmeye giderken Aksinya'nın kendisini kovmayacağını, Gregor hakkında konuşmak isteyeceğini umuyordu. Yanılmadı. Aksinya şaşkınlığını hiç gizlemeye çalışmadan Natalya'yı konuk odasına buyur etti. Perdeleri çekti, lambayı yaktı ve sordu. Ne gibi bir iyi haber aldın da geldin? Ne zaman iyi haberle geldim ki ben sana Aksinya? Kötü haberi söyle öyleyse. Gregor Panteleyeviç'in başına bir şey mi geldi yoksa? Aksinya'nın sorusunda öylesine derin, apaçık bir endişe vardı ki Natalya her şeyi anladı. Aksinya tek bir cümleyle bütün içini ortaya dökmüştü. Ne için yaşadığını, korkularını. Ondan sonra artık ona Gregor'la ilişkisi hakkında bir şey sormak da gereksizdi. Yine de Natalya çekip gitmedi. Bir an süren bir duraklamadan sonra "Yok," dedi. "Kocam hayatta iyidir. Telaşlanma." ''Telaşlanmıyorum. Niçin öyle diyorsun? Kocanın sağlığınla ilgilenmek sana düşer. Benim kendi derdim bana yetiyor.'' Aksinya rahat konuşuyordu ama birden yüzünün kızardığını anlayıp bir acele masaya yanaştı. Konuğuna sırtını döndü, uzun boylu uğraştı durdu orada lambanın fitilini ayarlamak için. Lamba pekala yanıyordu. ''Senin Stepan'dan ne haber?'' ''Birkaç gün oluyor, selam yolladıydı.'' İyi mi? İyi anlaşılan. Aksinya omuzlarını silkti. Yine duygularını belli etmeden edememişti. Kocasının akıbetiyle hiç mi hiç ilgilenmediği öyle açıktı ki Natalya elinde olmadan gülümsedi. Bakıyorum pek merak etmiyorsun onu. Ama senin bileceğin iş tabii. Ben şundan geldim sana. Köyde bir söylenti var. Gregor'la yine aranız iyiymiş. Köye geldiği zamanlar görüyormuşsun onu. Doğru mu? ''Sen de tam adamına geldin soruyorsun.'' dedi Aksinya alaycı bir sesle. ''Ben sorsam sana doğru mu değil mi ha? Doğruyu söylemekten mi korkuyorsun?'' ''Ne korkacağım?'' ''Söyle o halde. Ben de bilirim kendime dert edinmem bundan böyle. Ortada hiçbir şey yoksa niye boşuna üzüleyim?'' Aksinya gözlerini kıstı, koyu kaşları titredi. ''Zaten sana acıyacak değilim.'' dedi sert bir sesle. ''Seninle aramızda şu var. Bak, ben üzüldüm mü sen seviniyorsun. Sen üzgün oldun mu ben mutluyum. Çünkü aynı herifi paylaşıyoruz değil mi? Evet, sana doğruyu söyleyeceğim ki vaktinde bilesin. Hepsi doğru. Söyledikleri doğru. Gregor'u yine elime geçirdim. Bir daha da elimden kaçırmamak için ne gerekirse yaparım. Sen ne yapacaksın şimdi? Evimin pencerelerini mi kırıp dökersin yoksa beni mi bıçaklarsın?'' Natalya elindeki esnek dalı büküp büküp ocağa doğru fırlattı. Ondan beklenmedik bir kesinlikle konuştu. ''Şimdi sana bir kötülük yapacak değilim. Bekleyeceğim. Gregor dönsün. Onunla bir konuşayım, ondan sonra görürüz size neler yapacağımı. İki çocuğum var benim. Onların da, kendimin de hakkını korumasını bilirim. Göreceğiz bakalım. Aksinye gülümseyerek cevap verdi. Demek şimdilik korkusuz yaşayabilirim, öyle mi? Aksinya'nın sesindeki alayı kaçıran Natalya yaklaşıp yenine dokundu. Aksinya, hayatım boyunca yolumu kestin benim. Ama şimdi bir zaman yaptığım gibi yalvarmayacağım sana. Hatırlıyor musun? Gençken, aptalken daha düşünmüştüm. Yalvarırım ona, bana acır. Yüreği dayanamaz da bırakır Gregor'u demiştim. Bu sefer yok öyle şey. Ben bir şeyi iyi biliyorum. Sen onu sevmiyorsun. Özlüyorsun sadece alışkanlığından. Hiç sevdin mi acaba sen onu benim gibi? Nerede? Lisinski ile de oynaştın. Zaten kim kaldı oynaşmadığın? Bir kadın bir erkeği severse yapmaz öyle şeyler. Aksinya sarardı. Natalya'yı iteleyip sandıktan kalktı. Gregor hiç böyle sözler etmediydi bana. Ama sen ediyorsun. Seni ne ilgilendiriyor? Pekala, ben kötüyüm, sen iyisin. Ne olmuş yani? Hepsi o. Kızma. Gidiyorum işte. Bana doğruyu söylediğin için sağ olasın. Hiç bana minnet etme. Ben olmasam da nasıl olsa öğrenecektin. Dur gitme. Çıkıp kepenkleri kapatacağım. Merdiven başında Aksinya durdu. İyi oldu, kavga etmedik. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Canım komşum, bundan sonrası bak şöyle olacak. Gücün yeterse al onu. Yok etmezse gücenmece yok. Tamam mı? Senin kadar ben de vazgeçmem ondan. Gençliğim kalmadı. Sen bana herkesle oynaşıyorsun dedin ya. Bakma, sizin Darya değilim ben. Hayatım boyunca bu konularda ben oyun oynamadım. Senin çocukların var. Benim için o... Aksinya'nın sesi titredi. Daha da kısıldı, derinleşti. Hayatta bir o var benim için. İlk sevdiğimde, sonuncusu da olacak. Ama yeter artık ondan söz ettik. Sağ dönerse, göklerin anası esirger de onu geri dönerse, o bilir kimi seçeceğini. O gece Natalya uyuyamadı. Ertesi sabah İliniçka ile karpuz tarlalarını çapalamaya gittiler. Çalışırken daha bir huzura varıyordu. Kumlu, güneş kurusu, gevrek balçığa çapayı indirdikçe kafası hep bir tek düşünceye takılıp kalmıyordu. Arada bir doğrulup dinleniyor, yüzünün terini siliyor, bir yudum su içiyordu. Rüzgarın dağıtıp yırttığı ak bulutlar geçip geçip mavi göğe karışıyordu. Güneş ışınları sıcaktan kavrulan toprağa tepeden dimdik yağıyordu amansız. Doğudan yağmur geliyordu. Natalya başını kaldırmadan da biliyordu bir bulutun gelip güneşi kapattığını. Sırtı bir an bir serinliyor, kahverengi sıcak toprağın karpuz filizlerinin sarmaşık düğümleri üzerinden akça bir gölge kayıyordu. Gölge, yamacı kaplayan karpuzların sıcaktan nemlenen, sünen otların, kuş pislikleriyle donanmış yaprakları perişan alıçların, böğürtlenlerin üzerini kapatıyor, bıldırcınların özlemli haykırışları daha bir duyulur oluyordu. Tarla kuşlarının hoş şarkısı o zaman açık seçikti. Ilık otları karıştıran rüzgarda bile bir serinlik var gibiydi. Derken güneş batıya uçan bulutun parıl parıl ak kenarını deler geçer, bulutun ağından sıyrılır çıkar, toprağın üzerine bir kere daha yandan parıl parıl bir altınsı ışık seli boşaltır. Çok uzakta bir yerde, don kıyısı tepelerinin masmavi yamaçlarında uzaklaşan bulutun lekemsi gölgesi hala elini çekmemiştir topraktan. Ama karpuz bostanlarında kehribar sarısı öğlen sıcağı yine yerini bulmuştur. Ufukta akıcı puslar oynar. Toprakta, otlarda daha bir keskin, daha bir ağır koku salar. Öğle vakti Natalya kayalarda bir kaynağa gidip bir testi dolusu buz gibi soğuk su getirdi. İliniçka ile kana kana içtiler, ellerini yıkadılar. Sonra da güneşin alnında yemek yemeye oturdular. İliniçka yere bir peşkir serdi. Ekmeği güzelce dilimleyip peşkirin üzerine koydu. Torbadan iki kaşık bir kase çıkardı. Güneş değmesin diye ceketinin altına soktuğu dar ağızlı yoğurt ibriğini de ortaya çıkardı. Natalya'nın iştahı yoktu. Kaynanası sordu. Son günlerde bir değişiklik var sende. Grishka ile aranızda bir şey mi oldu, nedir? Natalya'nın kavruk dudakları üzüntüyle titredi. Yine Aksinya ile sürtmeye başladı ana. Ne? Nereden biliyorsun? Dün Aksinya'yı görmeye gittim. Peki kabullendi mi kaltak karı? Evet. İliniçka sustu. Düşünüyordu. Çizip çizip yüzü kasıldı, dudaklarının köşeleri sarktı. Haşin bir ifade geldi yüzüne. Belkim yalandır, böbürleniyordur kahrolasıca. Yok ana, doğru. Niçin yalan? Gözünün önünde tutmadın onu, dedi ihtiyar kadın az bir kararsız. Onun gibi bir kocayı bir an gözünden uzak tutmaya gelmez. İyi ama başka ne yapabilirdim? Vicdanına güvendim ben de. Tutup da beline ip bağlayamazdım ya. Natalya acı acı gülümsedi. Zor duyulur bir sesle ekledi sonra. Mişatka değil ki bu. Çocuk değil ki. Saçına hep kır düştü. Geçmişi unutmuyor bir türlü. İliniçka kaşıkları yıkayıp sildi, kaseyi duruladı. Öteberiyi torbaya doldurduktan sonra sordu. Bütün hepsi bu mu? Ne tuhafsın sen de ana. İnsanın hayatını zehir etmeye yetmez dert mi bu? Peki ne yapacaksın? Ne düşünüyorsun şimdi? Ne yapabilirim? Çocukları alıp ailemin yanına gideceğim. Onunla yaşayamam artık. Alsın onu evine, onunla otursun. Yeter benim çektiklerim. Ben de gençliğimde öyle düşünürdüm, dedi İliniçka içini çekip. Benimki de köpeğin biriydi, hiç hilafsız. Onun yüzünden çektiklerimi anlatamam sana. Yine de insanın kocasını bırakıp gitmesi kolay olmuyor. Zaten yararı ne? Biraz daha düşün de bak, kendin de göreceksin. Sonra çocukları nasıl ayırırsın babalarından? Yok yok, saçma sapan konuşma. Aklının kenarından bile geçirme bu işi. Ben bırakmam. Ne yapalım ana, onunla yaşamayacağım. Onun için boşuna nefes tüketme. Ne demek o boşuna nefes tüketme? İliniçka gocundu. Benim kızım değil misin sen? İkiniz için de, ah canı çıkasıcalar sizi, ikiniz için de üzülmüyor muyum ben? Şurada bana, anana bir yaşlı kadına söylediğin şeye bak. Sana aklından çıkar bu işi dedim. İşte o kadar. Ha? Evden gideceğim diyor. Nereye gideceksin peki? Ailenden seni kim istiyor? Baban yok, evin yanmış kül olmuş. Anan bir başkasının evine sığıntı. Onun yanına gidip benim torunlarımı da sürükleyeceksin peşinden, öyle mi? Yok canım, olmaz öyle şey. Gregor hele bir dönsün, görürüz bakalım. Onu da yola getiririz. Ama şimdi hiç laf istemem. Anlaşıldı mı? Bir kelime daha işitmek istemiyorum. Ne zamandan beri Natalya'nın yüreğinde birikip duran bütün o acı ansızın boşaldı. Natalya hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. İnleyip başörtüsünü yere çaldı. Yüzü üstü yere, kas katı kuru toprağa düştü. Memelerini yere bastırıp ağladı, ağladı orada. Gözünden yaş akmıyordu. İliniçka, akıllı cesur koca kadın, yerinden kımıldamadı bile. Az sonra yoğurt ibriğini ceketine sardı, serin bir yere koydu. Bir kabın içine su döküp Natalya'nın yanına çömeldi. Derdin böylesine kelimelerin derman olmayacağını biliyordu. Gözyaşı dökmenin öyle kupkuru ağlamaktan, dudaklarını sımsıkı sıkmaktan daha iyi olduğunu da biliyordu. Bıraktı Natalya ağlasın kana kana. Sonra iş yorgunu elini uzattı, gelininin başına koydu. Siyah, parıl parıl saçlarını okşayıp azarlayan bir sesle konuştu. ''Hadi hadi, yeter bu kadar. Gözyaşlarını hep harcama. Bir başka sefere de kalsın azıcık. Al hadi bak, su iç biraz.''